Ayrım 3, sayfa 29. Ailemdeki tek kadın olan annemin bu çevreye uyum sağlamaktan başka çaresi yoktu. Bazı yönlerden oğlanlarla aynı zeminde kalmak için fazlasıyla uyum sağladı. Sıcak ve yürekten seven bir kadınken en azından görünüşte oldukça sertleşti. Gürültülü politik tartışmalarda kesinlikle taviz vermedi. Böyle bir ailede anne, baba ve hatta iki ilk çocuktan biri olsaydınız, üçüncü çocuğun kız olmasını istemez miydiniz? Ben isterdim. Annemler de istedi. Ve ben, her ne kadar ben doğduğumda böyle bir düşünceyi dile getirmeyecek ve hatta bunu düşünemeyecek kadar katılaşmış olduklarını tahmin etsem de, ağabeylerimin de bunu istediğinden şüphe ediyorum. Bütün bu dilek ve beklentilerini fiziksel olarak içe sayan ben, hastaneden eve yeni bir erkek çocuk, bir başka potansiyel savaşçı olarak döndüm. Potansiyel ama gerçek değil. Çocukların sık sık yaptığı gibi en azından bazı yönlerden ailemin beklentilerine uygun davrandım. Kadınsı ve çocuk olmadığım, hatta açıkçası kadın olmadığım halde ağabeylerim kadar saldırgan değildim. Duyarlı ve içe dönüktüm. Duygusal olarak kırılgan olmasam bile daha kırılgandım. Ve en azından görünüşte iyi bir oğlan, kız gibi davrandım. Ağabeylerim benimle dalga geçtiklerinde gözlerimden süzülen yaşların yanaklarımda bıraktığı hissi hala hissedebiliyorum. Yaşlardan dolayı duyduğum acı, utanç hissi de cabası. Ve bana yardım etmeye çalışan annemin şimdi benim de parkta çocuklarımla dalga geçildiğinde söylediğim o iyi fakat hiçbir işe yaramayan sözü söyleyen sesini duyuyorum. Takma onları. İşte çocuk olarak yaşadığım çatışmalardan biri buydu. Bir yandan içimde belli bir duygusal incinebilirliği ve dışa vurumculuğu korumak ve bunu aileme de kazandırmak istiyor. Diğer yandan ağabeylerimin sahip olduğunu gördüğüm güç ve iktidardan vazgeçmek istemiyordum. Bu size tanıdık geliyor mu? Bu erkeklerin kadınlık arzularını hem ifade etmeye hem de bastırmaya çalıştıkları o erkeğe özgü güvensizlik çatışması hakkındaki klinik düşüncelerimin bir örneği. Belki de bilinç dışı kaynağı değil mi? Birçok erkek gibi benim de bu çatışmayla giriştiğim yıllar süren mücadele her zaman başarılı ve hoş olmadı. Örneğin bir ergen olarak yalnızca duygu dünyamı korumak için değil, ayıya dayı deyip ailemin ve başka güçlerin beni korumasını sağlamanın bir yolu olarak da duygusal incinebilirliği seçtim. Böylece elde etmek için alçaldım. Bazen de başkalarının aşağılık tarafı olduğuna, kibirle inandığım durumları teşhis etmek üzere gözlem ve inceleme silahlarını kullanarak saldırganlığımı daha da gizli kapaklı bir şekilde ifade etmeyi seçtim. Bu benim, diyelim avukat olmak yerine psikolog olmayı seçmemin bilinçsiz nedeni miydi? Bunun daha büyük ve daha hoş bir resmin küçük bir parçası olduğunu umuyorum. Psikolog olmak bana erkek ve kadın kimliklerimi daha iyi bütünleştirebileceğim bir yol ya da kimlik kazandıracaktı. Ne mutlu ki öyle de oldu. Yine de tüm erkekler gibi hayatın birçok alanında bu çatışmayı çözmek için çalışmaya farklı düzeylerde başarılar elde ederek devam ediyorum. Bütün bunları çocukluğumu ya da ailemi, dinamiklerimi incelemek amacıyla anlatmıyorum. Aslında yapılması gereken daha derin ve daha karmaşık incelemeler var. Ancak bu çatışma basitliğine karşın temel bir çatışmaydı. Bu nedenle de çoğunlukla tamamen bilinçsiz bir şekilde de olsa psikolog olarak yaptığım tüm çalışmalarıma yansımıştır. Meslek yaşamımın başlangıcında doktora tezimi hazırlarken New York Polis Teşkilatı'nda NYPT polis psikolog olarak çalıştım. Orduya benzer bir ortamda olmaktan hoşlanmasam da derecem ve lisansım olmadan yapabileceğim işler arasında en düzgün olanıydı. Yine de ABD'de en fazla psikolog istihdam eden bu kurumda aşırı erkekliğin savunmacısı yapısı ve duygusal bedeli beni büyüledi. New York Polis Teşkilatı'nda bir psikolog olarak karşılaşacağınız en korkunç durum intihara düşündüğü için yardım isteyen bir polis memuruna yardım etmekti. Bu yalnızca kişi intiharı düşündüğü için değil, psikoloğun memurun elinden ateşli silahın alınıp alınmaması konusunda karar vermesini gerektirdiği için de zor bir işti. O zamanlar sanırım hala da öyle, bir memurun elinden silahını almak ve onu masa başı bir işte görevlendirmek şiddetli yetersizlik duygularını harekete geçiriyordu. Dahası silahın yokluğunu etrafındaki diğer polislerden saklamanın bir yolu olmadığından silahın bıraktırılması kamusal bir hadım edilmiş duygusuna eşitleniyor ve dayanılmaz bir utanç duygusu yaratıyordu. Dolayısıyla psikoloğun müdahalesi polis intiharı biraz daha itme potansiyelini taşıyordu. Bu arada kafasında intihar düşüncesi olan birinin bir silaha kolayca ulaşmasına izin veremezdiniz. Bu ikilemin en kötü tarafı, çoğu polis memurunun evinde teşkilatın el koymaya yetkili olmadığı, kendi ruhsatlı silahının olmasıydı. Yani teşkilattaki psikoloğun polisin elindeki silahı alması gerekirken, polis kendini evinde kolayca öldürebilirdi. Öyleyse, silahın duygusal değerinden ve simgeselliğinden kaynaklanan bu ikilem, aşırı erkekliğin pratik ölüm kalım boyutunun bir sonucuydu. Daha az pratik ama daha şaşırtıcı bir örnek, polis adaylarının polis olmaya uygunluğuna karar verilmeden önce geçmeleri gereken psikolojik testlerde ortaya çıkıyordu. Oldukça anlaşılabilir bir eleme sürecinin parçası olarak bir noktada polis adaylarından boş bir kağıda bir insan resmi çizmeleri isteniyordu. Bu türden yansıtıcı testlerde başka bir talimat veya yönlendirme olmadığından kişinin yarattığı şeye tıpkı bir sanatçının yaptığı gibi kendi düşünce, ilgi ve sorunlarını yansıttığı varsayılır. Bilimsel güvenilirliğin tartışılır olmasına karşın başka daha nesnel testlerle birlikte kullanıldığında bu tür testler çok yararlı olabilir. 20'li yaşlarının başında delikanlılar olan pek çok polis adayı belki de kendi güçlerini göstermek için bu testi güçlü, sağlam, yapılı bir insan resmi çizmeleri gerektiğini düşünüyordu. Ancak çoğu büyük sanatçılar olmadıklarından adamın kaslarını biçimlendirip vurgulamak için çok çaba harcıyor. Bazen sonuçlar da açığa vurdukları şeyler kadar komik oluyordu. Bazıları iyi gelişmiş bir üst beden çizmeye çalışırken abartıyor, iri, yuvarlak, hatlı, kadın göğsüne benzeyen göğüsleri ve ince belleri olan erkekler çiziyor. Yani genel olarak bakıldığında tuhaf, androjen görüntüler yaratıyorlardı. Bu kitabın ileriki bölümlerinde erkek kadın bölünmesini tartışırken tekrar ele alacağım bir düşünceyi karşıtların birbirini içerdiğini göstermektedir. Bu durumda erkek içsel incinebilirliğini inkar etmeye öylesine koşullanmıştır ki erkeklik gücüne aşırı ya da gerçek dışı bir şekilde sarılır ve tam da umutsuzca kaçındığı noktaya geri döner. Daha büyük bir ölçekte bakıldığında bu dinamik alkolizm, kumarbazlık, araba kullanırken umursamazlık ve benzeri erkek davranışlarında sık sık kendini gösterir. Erkekler sertliklerini ispatlamak için hayatlarını kaybettikleri savaş meydanlarına giderler. Bu arada kadınlar güçlü yaşam savaşçılarıdır. Öyleyse bir bakıma zıtlar yalnız birbirini içermekte kalmaz, birbirini üretirdi. Örneğin benim ailemde benim kadınlığımı üreten ağabeylerimin aşırı erkekliğiydi. Tez araştırmamda klinik ve kurumsal psikolojiye ayrı ayrı duyduğum yoğun ilgiyi birleştirmeye çalıştım. Klinik psikolojiye yani insanlarla uğraşmaya ilgi duymanın daha kadınca kuramsal psikolojiyle yani iş dünyasındaki kurumlarla uğraşmayı istemenin daha erkekçe olduğunu söylemek durumu aşırı basite indirgemek ve politik olarak yanlış mı olur acaba? Bundan emin değilim ama ne olursa olsun ampirik bilimsel araştırmalar yaparken bile her yerde erkek ve kadın boyutlarının hayaletlerine rastlamaya devam ettim. Örneğin tezim lider pozisyondaki kişilerin kişisel gelişimlerin üzerine olduğundan kurumsal, siyasi ya da bir başka etkin liderlik için kişide bulunması gereken özelliklere dair yayımlanmış araştırmaları özellikle gözden geçirmem gerekti. Tanınmış kurumsal psikologların birçok faktörü incelediklerini, istatistiksel ve kavramsal araçlar kullanarak bunları iki kategoride topladıklarını gördüm. Bu kategoriler sonradan başlatıcı yapı ve ilgilik gibi esrarengiz akademik adlar aldılar. Şimdi yıllar içinde hangi liderlik tarzlarının bu çekirdek faktörlerle ilişkilendirdiğini tahmin edin bakalım. İşte size listenin bir bölümü. Başlatıcı yapı için sayılan işe dönük, üretime dönük, hedefi önemseyen, yüksek performanslı, kendine dönük, yönlendirici, dediğim dedik ve kapalı. İlgililik için sayılanlar, ilişkiye dönük, çalışana dönük, etkileşimi kolaylaştırıcı, destekleyici, etkileşime dönük, danışmacı, demokratik ve açık. Kendi araştırmamda o zamanlar bilinç dışı motivasyonumun ne olduğu konusunda hiçbir ipucu yoktu. Ne tür bir kişilik gelişiminin bu iki liderlik tarzını birden ya da duruma göre birini veya diğerini kullanabilecek bir lider yaratabileceğine karar vermeye çalışıyordum. Başka bir deyişle ampirik olarak konuşursak, araştırmanın meşru yollarında ilerlerken farkında olmadan baktığım bütünlememi. Sanırım bu cümlenin sonunu biliyorsunuz. Üniversiteden sonra klinik psikolog olarak çalışırken kurumsal danışmanlık veya yönetim danışmanlığı da yaptım. Bu bağlamda birçok yöneticiye pazarlık becerileri konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti verdim. Pazarlıklarda iki tarafın iş ilişkilerinin yapısına bağlı olarak kişi işbirliğine daha açık ya da daha kapalı pazarlık taktikleri kullanılabilir. Örneğin, eğer arabanızı satacaksanız ve alıcıyı bir daha görmeyecekseniz, arabanızı size yılda 3000 dolarlık bakım masrafı çıkardığı için satmak istediğini söylemek istemezsiniz. Ama çoğu iş pazarlığında, örneğin şirketiniz reklam şirketi ya da bilgisayar satıcısıyla ücret ve koşulları görüşürken, dikkate alınması gereken uzun vadeli bir ilişkidir. Böyle durumlarda taraftarların iki tarafa da kazanç getirecek işbirlikçi taktikler izlemesi gerekir. Örneğin, bu durumda karşı taraftan bilgi saklamak ileride başınızı ağrıtabilir. Ama gelin de bu bilgiyi pazarlık becerileri eğitimine katılan saldırgan iş adamlarına satın. Bunlar sizinle hemfikir olsalar da gerçek bir pazarlık durumunda yumuşak ilişkiyi kurmaya yönelik, yani kadınca pazarlık taktiklerini kullanmak yerine şaşırtmayı, tartışmayı, saldırmayı ya da hasımlarına zor uygulamayı tercih ederler. Karşı tarafın düşüncelerini dinlemek, ortak bir zemin bulmaya çalışmak, para almadan tavsiyede bulunmak, ilerleyebilmek için küçük bir noktayı es geçmek, bunlar büyük çoğunluğu erkek olan bu iş adamları için sıkıcı, önemsenmesi gerekmeyen düşüncelerdir. Ben yine de dünyada rekabete de işbirliğine de yetecek kadar yer olduğunu düşünmek istiyorum. Bu erkek kadın boyutu benim kafamın içinde mi, yoksa nesnel denen gerçeklikte mevcut da ben bunu sadece gözlemliyor muyum? Sanırım her ikisi de doğru ve kendi öznelliğimin farkında olmamın kitabımı nesnelliğe yaklaştıracağını umuyorum. Okudukça kararı siz vereceksiniz. Söylemeye gerek yok ki kendi geçmişim ve psikolojik eğilimlerim, klinik çalışmalarım sırasında danışanlarımı algılayışıma ve onlarla etkileşime renk katar. Cinsiyetler açısından bakıldığında terapistin cinsiyeti danışan terapist dinamiklerinin gelişmesinde her zaman önemli bir faktördür. Bir erkekle çalışırken, bir kadınla çalışırken olduğumdan farklı bir terapist mi oluyorum? Bir yere kadar evet. Bu erkeklerle etkileşimlerim konusunda kadın okurlara yaptığım önerilerin faydasını sınırlar mı? Yine bir yere kadar evet. Elbette önerim kadınların benim erkekliğimden bir şeyler öğrenip erkeklerle ilişkilerinde daha erkek gibi davranmaları yönünde değilse. Ki bir bakıma en azından bazı kadınlar önerim tam da budur. Hatırlayın, ben bütünleşmeyi savunuyorum ve yalnızca erkekler için değil. Fiziksel olandan söz etmeye gerek yok. Psikolojik olarak erkek ya da kadın olduğumuzun her zaman farkında değilsek de bu öyle olmaktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Bunu düşünürken fark ettim ki erkek danışanlarıma okumalarını önerdiğim 4-5 kitabın hepsi de Scott Peck'in Az Seçilen Yolundan Tolstoy'un İvan İlgiç'in Ölümüne erkek yazarlar tarafından yazılmış. Daha önce bunun farkına varmamıştım. Ama şimdi görüyorum ki bu kitapların erkek bir yanı var. Anlatımları nüfuz edici, meydan okuyucu, akla hitap ediyor. Şimdi bunu bir zamanlar bir kadın danışmanıma yapmış olduğum yorumla karşılaştırın. Tabii ki birçok kadın danışmanım da var ve kadın psikolojisinden hiç de uzak değilim. Genç ve başarılı bir yazar olan danışmanımın büyüleyici bir üslubu vardı. Ama görüşmelerimizde zihinsel yeteneklerini hayatında da olduğu gibi kafasının içinde yaşamak ve yakın ilişkilerden kaçınmak için kullanıyordu. Bunun üzerinde durmak istediğimde ona, sizinle görüşürken bazen kendimi bir Virginia Woolf romanındaymışım gibi hissediyorum, dedim. Burada farkında olmaksızın kadın bir yazara atıfta bulunmakla kalmıyor, bilmeden bir erkek olarak kendi korkumu ifade ediyordum. Bir kadının bedeninden değilse bile zihninde kaybolma korkusunu. Cinsiyet bir veri olsa da terapistin öznelliği orada başlayıp bitmez. Çoğu kişi terapistin danışanlarına duygusal tepkiler göstermemesi gerektiğini düşünürken, gerçek neredeyse bunun tam tersidir. İyi terapistler danışanlarına gösterdikleri duygusal tepkileri dikkate alır ve bunu bir terapi aracı olarak kullanırlar. Sırf karısı yüzünden bana geldiğini ve aslında terapiye inanmadığını söyleyen bir danışmanıma kızgınlık duyuyorsam, kızgınlık duygularım aslında benimle ilgili değildir. Bu duygulara neden olan danışmanımındır ve ben bunları onun başkasıyla nasıl ilişki kurduğunu öğrenmek amacıyla kullanabilirim. Ancak bunu yapabilmek için 1- kızgın olduğumu ve 2- terapiye ilişkin kendi kuşkularım nedeniyle kızgın olmadığımı bilmem gerekir. Başka bir deyişle, ancak kim olduğumuzu bilirsek başka birini de tanımaya açık oluruz. Erkeklerin zor olduğunu söylemiştim. Ama bu kadınların da kendilerine özgü zor yanlarının olmadığı anlamına gelmez. Bu bazı kadınların inandığı gibi erkeklerin boktan, aklı uçkurunda sapıklar olduğu anlamına da gelmez. Hislerim bana erkeğe özgü 7 güvensizlik unsurunun 7'sinin de anlamaya, uğraşmaya ve sevmeye değer olduğunu söylüyor. Buna evlilik ya da eş terapisine gelen çiftlerde sıklıkla rastladım. Başlangıçta erkekler kötü adamdır, iletişimsizdir, öfkeli ve eleştireldir, uzaktır, çocuktur, sorumsuzdur, cinsel sorunları vardır. Vaktinin çoğunu iş yerinde geçirir, içer, kaçamaklar yapar, kokain kullanır vesaire vesaire. Ve evet, psikoterapi konusunda şüphelerim almaya yatkın, istek ve dileklerine mantıklı görünür. Ama çok geçmeden ortaya başka bir tablo çıkar. Erkeğin afra tafrası arayış içindeki duyarlı ruhuna kabuk oluştururken, işbirliğine açık duyarlı kadının gündemi o ince yaldızın altında ama bu kadınlarla ilgili bir kitabın konusuna giriyor. Utanç. Erkekler ağlamaz. Oğlum 1. sınıftayken onun beyzbol antrenörü olmak gibi cesur bir karara verdim. Cesur bir karardı çünkü beyzbolla büyümemiş biri olarak çalıştırıcı olmak için gerekli donanım bir yana, oyunun kurallarından bile habersizdim. Baktım ki hepsi 1. sınıf çocuğu. Yaparım dedim. Oğlumun en iyi bir arkadaşının bir maç sırasında "Alon, seni neden dinleyeyim?" demesi ve benim onu "Çünkü ben antrenörüm" diye cevaplamam gibi bazı utandırıcı durumlar dışında yaptım da. Aslında çocukluğumdan beri iyi oynadığım ve sevdiğim futbol alanında antrenörlük yapmak isterdim. Ama 1. sınıftaki oğlum futbolla ilgilenmiyordu. Ve böylece ben profesyonel futbolcu olma hayallerimi oğluma yansıtma fırsatından mahrum kaldım. Sonra 2. sınıfa geçti. Oğlumun ilgileri değişti ve bir futbol fanatiği oldu. Takımını çalıştırma fikri doğaldır ki beni sevindirip heyecanlandırdı. Futbol antrenörünün beyzbol antrenöründen daha zor, belki de farklı bir cesaret isteyen bir iş olduğunu bilmiyordum. 2. sınıftaki çocukların ne kadar rekabetçi olduklarını, sporda kazanmayı ve kaybetmeyi ne kadar önemsediklerini görmek gerçekten şaşırtıcıydı. Saha kenarında duran ailelerini görmek daha da şaşırtıcıydı. Sahiden deliydiler. Ve tabii ki muhtemelen en delileri öğrenci velisi antrenördü. Bana gelince her ne kadar takımımı eğlenmenin ve beceri kazanmanın maçı almaktan daha önemli olduğunu söylesem de laf aramızda oğlumun takımın kazanmasını deliler gibi istedim. Dile getirilmeyen bu heves bir seferinde küçük bir sağlık sorunu çıkan oğlumun maça katılamaması nedeniyle kursağımda kaldı. O maçta çok daha rahat bir antrenördüm. Oğlum saha kenarından gözlemini yapmıştı. Bu maçta hiç de patron gibi değildin. Rekabet sporlarına duygusal yatırım yapmak bir sorun teşkil etmez. Ama oğlumun maçlarının birinde beni gerçekten rahatsız eden bir şey yaptım. O maçta takımın feci bir şekilde yeniliyordu ve yorgun ve aç olan oğlum ağlamaya başladı. Ve orada erkeklerin incinebilirliğini savunan ben psikolog, oğlumun ağlamasına müthiş kızdım. Ağzından otomatik olarak "ağlama" ilk kez sözcükleri döküldü. Ardından da utanç verici ve acımasız "ağlayan tek çocuk sensin, görmüyor musun?" sözcükleri. Öylesine kızgın ve üzgündüm ki oğluma haksızlık ettiğimin hemen fark etmesem de gerçekten ne yaptığımı çok sonra anlayabildim. Bana göre ağlamak maçta kaybetmeye uygun ya da olgun bir tepki değildi. Ve oğlumun gözyaşlarından utanmıştım. Ve o beni utandırdığı için ben de aynı şekilde onu utandırmıştım. Elbette bana bu duyguyu o yaşatmamıştı. O yalnızca ağlıyordu. Her şey bir yana, kaybedince ağlamak uygun değilse kendi rekabetçiliğimi ve duygusal duyarlılığımı bana yansıttığı için oğlumu nasıl suçlayabilirdim ki? Ne yaptığımı anladığımda başlangıçta kaçınmaya çalıştığım duygu, yani utanç, olanca gücüyle bilincime çıktı. Ama bu sefer duyduğum utanç tam da olması gerektiği gibi kendi davranışımdan duyduğum utançtı. Yine de bunu anlamış olduğumdan, utancımdan onun başkasının üzerine atarak kurtulmadım. Peki ne yapmalıydım? Oğlumla bu konuda konuşmalı mıydım? Bu suçu mahvetmek için kendi psikolojik analizimi de ona yükleyip yarısını deşmek anlamına gelmez miydi? Diğer antrenörlerle mi konuşmalıydım? Deli olduğumu düşünmezler miydi? Hem onlardan oğullarına böyle davranıyor ve kendilerini hiç de kötü hissetmiyorlardı. Ya da çocuğumuza karşı bu kadar duyarsız davrandığım için kendimi daha kötü hissedeyim diye karımla mı konuşmalıydım? Sonuçta davranışımdan dolayı oğlumdan özür diledim ve olayı aynı zamanda meslektaşım olan bir arkadaşıma itiraf ettim. Bana karşı çok anlayışlı davrandı. Sanırım bunu burada itiraf ediyorum. Ama itiraf insanı rahatlattığı halde başkalarına, çok yakınlarıma bile duygularımı anlattığımı söyleyemem. En azından bu konuda atipik bir erkek değilim. Elbette psikoterapide insanın duygularından söz etmesi beklenir. Bu beklentiye ya da izne rağmen erkekler zorlanırlar. Erkekler kendi hallerine bırakıldıklarında giderek azalan bir rahatlıkla spor, arabalar, müzik sistemleri, bilişim, politika, borsa, iş, çocuklar, kız arkadaşlar, kadın vücudu konularında tartışır, arkadaş ve komşularının dedikodusunu yapabilirler. Aa evet, kendilerinden de söz ederler. Ama bu çoğunlukla başarılı bir satış yapmak ya da garaj kapısını tamir etmek gibi bir işteki görünür performanslarıyla ilgilidir. Ama bir erkek kendi duygularından söz etmediği halde onu dikkatle dinlerseniz söylediği ya da söylemediği her şeyde duygularının dolaylı kanıtlarını bulursunuz. Bunu evet geldiğinde kendisini gözyaşları içinde karşılayan ve yeter artık dayanamıyorum patronum bana yine öyle kötü davrandı ki diyen bunalmış karısına gösterdiği ya da göstermediği tepkide de bulabilirsiniz. Erkek karısına orada yalnızca 2 haftadır çalışıyorsun tatlım diyebilir. Ve güçlükle fark edilen hafif bir kızgınlıkla şunları ekleyebilir. Biraz zaman geçmesini beklemelisin. Erkekler bunu söylediği anda ve karısını incinip gitmeden, içerlemiş bir ifadeyle yüzüne bakmadan ya da öfkeyle neden biraz daha destekleyici olamıyorsun diye karşılık vermeden önce bile her şeyi berbat ettiğinin farkındadır. Kadının bütün istediğini dinlemek, rahatlatılmak ve teskin edilmektir. Erkek bunu neden yapamaz? Neden yalnızca karısının içinde bulunduğu durumun ve gözyaşlarının nedenini anlamaya çalışmak yerine onun düşünme biçimini düzeltmeye çalışır?